Ayrım 3.
Konuyu değiştirdim ve odayı ilk kez görüyormuş gibi dikkatle bakmaya başladım. Kaplamaların süslemeleriyle en küçük detayına kadar beni uğraşmıştım. Bilinç işleri tamamlanmamış da olsa, kız kardeşlerinize ve arkadaşlarınıza burayı göstererek gururlanmakta çok haklısınız dedim. Yaptıklarınızda kıvanç duyabilirsiniz. Yaptıklarımızla Abdullah, sensiz bunları asla başaramazdım, biliyorum. En azından burayı ilk geldiğimizden bu yana pek çok şeyi değiştirip güzelleştirdik diye onayladım onu. O evet, o ilk geceyi hatırlıyor musun Abdullah? Bana Sinan tarafından yapılmış bir saray demiştin. Evet doğru, öyle değil mi? Ama daha duvarlar bile kurumamıştı. Hiç eşya yoktu. O rutubetli ve boş odalarda yere serdiğimiz halıların üzerinde uyumuştuk. Bir maceraydı. Sana rastladığımdan bu yana hep maceralar yaşıyorum. Sıcak bir mangalın ateşinden kaçarcasına yüzümü ondan çevirdim. Gelişmeyi sağladık. Ve şimdi Safiye yaz için gittiğine göre bakışları yine dalgınlaşmıştı. Ailenizi ve arkadaşlarınızı özleyeceksiniz hanımım, değil mi? İsmihan yeleğinin bir düğmesini daha çözdü, sonra tekrar ilikledi. Ama Ayva burada. Bebek inşallah. Ve sen? İnşallah diye tekrarladım. Bunu söylememin nedeni inancımdan çok o bu sözü sıkça tekrarladığı içindi. Eğer Allah izin verirse. Onun bu saf inanışına gülümsedim ama kızdıracak bir şey söylemedim. Yalnızca içimden şunları geçirdim. Ben ölene kadar onun bu inşallahı diyebilmesi için uğraşacaktım ve ne yazık ki bu kelime dileklerin yerine gelebilmesi için yeterli değildi. Hele de benim dileğimin. 4. Ayva da kendi kontrolü ve bilgisi dışındaki şeylere pek inanmıyordu. Bunu anlamıştım. Çünkü birkaç gün önce yeni kış odasındaki bazı dolaplara ilaçlarını yerleştirirken ona yardım etmiştim ve bu arada biraz da sohbet de etmiştik. Hayır, hayır. Yara lapaları için kullanılacak ilaçlar ağzına alınacaklardan mutlaka ayrı bir yere konulmalıdır demişti. Onları daima farklı bir rafa koyarım. Yoksa gece acilen yollayacağım bir yardımcı yanlış ilacı alıp gelebilir. Böyle bir şey olmasa bile en azından zaman kaybı olur. Bunları söylerken Allah'ın adını ağzına almamıştı. Oysa ben neredeyse böyle bir kaza olasılığı karşısında yalnızca Allah korusun değil, Allah yasaklasın demeyi bile içimden geçirmiştim. Ayva, kavanozları, kutuları, kaseleri büyük bir dikkat ve titizlikle yerine yerleştiriyordu. Hiçbir şeyin yanlış yapılmadığından emin olmak istiyordu. Ona yardım etmeyi bırakıp seyretmeye başlamıştım. Bu güçlü maddelere karşı gösterdiği sade disiplinden etkilenmiştim. Paketlerden çıkardığı kavanozları yumuşak hareketlerle sallıyor, kokularını bir annenin yeni doğmuş bebeğini kokladığı gibi kokluyordu. Her birinin yerini gayet iyi biliyordu. En iyi hizmetin verilebilmesi için elinden geleni yapıyordu. Ne çok ilaç olduğunu söylediğimde elini şöyle bir salladı ve "Bunlar yalnızca burada bana gerekebilecek olanlar," dedi. Buraya gelmeye karar verdiğimde tabii ki saraydaki işimden vazgeçmedim. Evet, haremin bir kısmı Nurbanu ile Kütahya'ya, bir kısmı Mihrimah'la Edirne'ye, bir kısmı da adalara gidiyor ama yine de geride kalanlar var. Bir de bahçemdeki şifalı otlarımı unutmamalısın. Yaz sıcağında bol bol sulanmalılar. Sonra da en iyi zamanlarında toplanmaları gerekir. Yeni kızlara çiçek aşısı yapmalıyım. Yaşlı sadık hizmetkarların ağrılarını dindirmeliyim. Bir de değişik hastalıkları olan kadınlar var tabii ki. Benim gibi kesilmiş birini iyileştiremezsin değil mi? Allah'ım, kendi sesimdeki acıdan nefret ediyordum. Neyse ki bana cevap veren sesin keskinliği ve katılığıyla rahatlamıştım. Konuyu eğip büküp uzatmıyordu Ayva. Hayır, yapamam. Ve sen de hadım, asla ve asla sana bunu söyleyenlere inanma. İleride durumun iyileşecek ve zengin olacaksın. O zaman sana bunu teklif edenler olacaktır. Tekrar ediyorum, bunlara asla kulak asma. Böyle şarlatanlara inanmış pek çok adımı tedavi ettim ben. Bir yığın yanık olayı. Düşünebiliyor musun? Dağlanmışlardı. Sonra zehirlenmeler, bıldırcın otu. Bıldırcın otuna aşk zehri de denir. İnsanlar aşk lafını duyarlar ve gerisine sanki sağır kesilirler. Bu otun tek yaptığı nedir bilir misin? Ahmakları öldürmek. Umutsuzca, delice, hayaller içinde bağıra bağıra ölürler. Daha başkaları da var. Canavar kemikleri, içten dıştan biber. Listesi uzadıkça uzuyordu. Çinlilerin uğruna adam öldürdükleri o beş yapraklı bitkiyi de unutmamak gerek. Derler ki geceleri kıpkızıl parlarmış. Gündüzleri topraktan yukarı fışkırırmış. Bahçemde birkaç tane var. Hiç böyle bir şey görmedim. Şarlatanlar sana bunlardan söz edeceklerdir. Ve şunu söyleyebilirim. Yalnızca sağlığını ve paranı yitirmekle kalırsan şanslı sayılırsın. Eğer tümden kesilmemişsen, evet belki bir küçük kalıntı varsa, nadiren bir şeyler olabilir. Belki. Adamlar geride uğraşabilecek bir şey bıraktılarsa. Ama genellikle bu da bir işe yaramaz. Hayır. Umutsuz bir tedavi için hayatını ziyan etme. Öyle bir şey yok. Sanki bunları duymak bana iyi gelmişti. Hayatsız bir hayat. İçimdeki o küçücük umut, beni yiyip bitiren duygu, aşk zehriyle ölüvermişti. Devam etti. Ölümden kaçış yoktur. Hastaların acılarını hafifletmeye çalışırım ama asla onları kandırmam. Ben bir ölüyü ayağa kaldıramam. Senin yok olmuş parçalarını da yeniden yaratamam. Hiç kimse yapamaz bunu. Eğer bu yüzden acı çekiyorsan, sana bir parça haşhaş verebilirim. Pek çok adıma verdim daha önce. Ama şunu da unutma. Seninki gibi gencecik bir hayatı esrarla tüketmemelisin. Hayatın en büyük kaybı, insanın bacaklarının arasında saklı değildir. Bir kadın olarak ben de esrar çekebilirim. Yapanlar çok ama, bana sorarsan bu daha büyük bir kayıp. Ayva. Bu arada diye devam etti. Elinde bıçak ve makas vardı. Sanırım bunlar sizin. Evet dedim. Onları alıp yerlerine götürdüm ama hemen geri döndüm ve sordum. Yani bir erkek mi? Nereden bileyim? Kadın şifalı otlarıyla arkadaşlığı bana tercih ediyordu galiba. Ama dediniz ki hanımın bıçağın üstüne oturunca erkektir ve öyle yaptı. Koca karı hikayeleri. Hokus pokus. Ama siz? Evet ben yaptım. Çünkü öyle demem isteniyor. Özellikle de Safiye öğrenmek istiyordum. Bu sözlerin üzerine yüzünü daha dikkatle bakarak bir şeyler kapmaya çalıştım ama başaramadım. Bana aldırmadan devam etti. Minder altında bıçaklar, makaslar, saça tuz ekmeler, bunlar şarlatan oyunları ama zararlı işler değil. İleride senin karşına çıkacak cinsten değil bunlar. Bana zaten yapacakları en büyük kötülüğü yaptılar diye düşündüm ve dedim ki, ama böyle bir şeyi bir kadına olmayacak umutlara sürükleyebilir. Bu sözlerim üzerine Ayva, ilk kez sanki benimle göz göze gelmekten kaçınıyormuşçasına başını çevirdi. Aslında böyle durumlar iki olasılık taşır. Ya da biri, diğerinin tersidir. Aslında ben cinsiyetsizliği bilmeye çalışırım. Kendi şakasına benim yerime de güldü ve devam etti. Hanımındaki belirtiler hep erkek olacağı üstüne. İlk kez iki denemede de aynı şeyi söyledim. Bunun bir büyük nedeni de Safiye'nin gerçeği öğrenmek için beni zorlamasıdır. Her neyse, ben aslında ikinci de farklı bir şey söyler, kadını diğer olasılığa karşı da hazırlarım. Böylece anne, sonuç ne olursa olsun memnun olacaktır. Elindeki melek otu kavanozunu okşar gibi tutuyordu. Melek otu, kadınların adet dönemlerini düzenlemekte kullanılıyordu. Ayva konuşmasını sürdürdü. Garip, nedenini bilemiyorum ama kendimi kadınlara daima daha yakın hissetmişimdir. Kadınla bu konuşmadan sonra onun evimizde olması konusunda bir endişem kalmamıştı. Eğer ülkemde kalmış olsaydım, oradaki ebelere güvenerek yaşamımı sürdüremezdim. Ama bu yeni, değişik ve çelişkileri dürüstçe ortaya koyan kadın beni şaşırtmıştı. Ayva'nın duygusal sömürü yapmadan ve hatta acımasızca umutlarımı yok etmesi garip bir biçimde ona duyduğum güveni artırmıştı. Onun sert ve saçmalıktan uzak dünya görüşüne güvenmiştim. Artık hanımım ya da doğacak bebek için endişe duymam yersizdi. Tehdit ondan değil, Safiye'den gelebilirdi. Ve şimdi, Baffo'nun kızı bizden fersah fersah uzakta olduğuna göre bu olasılık da söz konusu değildi. Bebeğin karnındaki ilk kımıltısıyla hanımım, kadınların kocalarında bulmayı hayal ettikleri cinsten bir aşk duymaya başlamıştı çocuğuna karşı. Bu gerçek olmayan bir aşığa duyulan, hayali bir sevgiydi. Ve bu duygu, aşığa acı değil, sakin bir mutluluk veriyordu. Aynı zamanda da büyük bir direnç. Kendini herkesten daha şanslı buluyordu ve diğerlerine acıyordu. Bu nedenle Safiye'nin gemi yolculuğu hikayesinin tadını tam olarak çıkarmama İsmihan izin vermedi. Öylesine büyük bir merhamet duygusu taşıyordu ki, kimsenin incinmesine gönlü razı değildi. bu yeni ve yüce acıma ne yazık ki uzun ömürlü olamadı. Oğlu doğduğunda sağlıklı bir çığlık atmış olmasına karşın bir saat içinde öldü. Önce şu düşüncelerle teselli bulmaya çalıştım. Zaman bunun hakkından gelir. O çok genç. Evladını kaybeden ilk anne değil. Zaman içinde tekrar hamile kalacaktır. Ama ne yazık ki zaman bir cehennemdeki gibi devam etti İsmail için. Yeniden hamile kaldı. Karnı büyüdü ve yine bir küçük oğlan kaybetti. Doğum odaları hakkında hiçbir fikrim yoktu. Tek gördüğüm, sessizce mezarlığa taşınan küçük, beyaz tabutlardan ibaretti. Ayvan'ın sert bakışlarını görüyordum ve İsmihan'ın inlemelerini duyuyordum. Allah'a yürekten inanan ve sabırlı olan hanımım yine de bu acı tufanından yaralanmadan çıkmayacaktı. Bu zaman içinde neredeyse oda oda dolaşıp lohusa kadınları ve bebekleri alıp giden cinlere inanır olmuştum. Kadınların fısıltılarla bundan söz ettiklerini duyuyordum. İsmihan ise bu cinin adını ağzına almamakla birlikte gözleriyle odanın karanlık köşelerini incelerken sanki korku içinde buna inanır gibiydi. Ama Ayvan'ın bakışlarında böyle bir şey yoktu. O, bana kendi hayatımın gerçeğini kabul ettirmişti ve ben de onun sözlerine inanıyordum. Safiye ise yaşadığımız bu acılı süreçte ortalarda yoktu. Evet, o uzun sıcak yaz günleri, İstanbul'u sarıp sarmalayan o dumanlı tatlı sarılık, tıpkı erkekliğimi kaybettiğim günlerdeki gibi. İşte yine böyle bir günde sahibem de oğlunu kaybetmişti. Ve böyle günlerde genellikle insana ölümsüz bir kutsallık içinde gibi gelen İstanbul, ölümlü olduğunu her kaya dibinde belirten, gelip geçici acı yeşillerle gösteriyordu. Bölüm 2. Safiye 5. Çarşaf ve peçe içindeki Safiye, bacaklarını uzatarak bir parça rahatlamaya çalıştı. Bir ziyaretten dönüyorlardı. Bedenindeki tutukluğun yalnızca daracık bir arabada üç kadınla birlikte yaptığı kısacık yolculuktan kaynaklanmadığını biliyordu. İşte bir kış daha geçmişti. Saray bahçesindeki laleler parlak renkleriyle tekrar belirmişlerdi. İlk adımını attığı anda büyüklüğünü hissettiği o mermer harem canavarının içinde bir başka kış daha geçip gidivermişti. Henüz istediği kadar olmasa da yavaş yavaş onu daha çok tanımaya başlamıştı. 1564 yılıydı ve Safiye 16 yaşındaydı. 2 yıldır Türklerin arasındaydı. Yaşamının en zorlu, en gayretli 2 yılı olmuştu bu süre. Her geçen gün özendiği gücün büyüklüğünü ve bunun ona sağlayacağı olanakların sınırsızlığını daha iyi kavruyordu. Egemenlikle bütünleşen böylesi bir üstünlük yanında, Venedik'te kalmış olsaydı elde edebileceklerinin lafı bile edilemezdi. Ona tümden sahip olacağı günü tutkuyla bekliyordu ama ne yazık ki zaman Safiye'ye çok ağır ilerliyormuş gibi geliyordu. Yüksek konumlardaki kadınlara ziyaretler yapmanın, onları armağan ve iltifatlarla kendini bağlamanın önemini biliyordu. Bu konuda doğrusu bayağı ilerlemişti. Giderek saraydaki kadınlar arasında yeri sağlamlaşıyordu. Onu ciddiye almayacak tek bir kişi bile yoktu. En sıradan sözleri bile dikkatle değerlendiriliyordu. Ama onun esas istediği, bir an önce erkek dünyasında da aynı etkiye kavuşabilmekti. Bunu nasıl yapabilirdi? Bacaklarındaki uyuşmalar bedeninin sıkıntısını dile getiriyordu ama aklı henüz bu duruma bir çözüm getiremiyordu. Biri dikkatle ellerinizi kınayla süslerken uzun saatler boyunca kımıldamadan oturmak gibiydi bu. Türk kadınlarının pek çoğu, belki de çocukluklarından bu yana kınayla haşır neşir olduklarından, hareketsizlik içinde beklemekten şikayetçiye benzemiyorlardı. Safiye'nin aklına hemen İsmihan geldi. Kız, yaşamı boyunca divanda bir köşe yastığı gibi durabilirdi. Kuşkusuz Venedik'te de bu çeşit kadınlar vardı. Manastırdaki uzun ibadet saatlerini düşündü. Nasıl da ağrırdı dizleri. Artık ana yurdunu düşünmemesi gerektiği bir kez daha aklına geldi. Hayatının o sayfası kapanmıştı. Hareketsiz kalması söz konusu olduğunda nerede olduğunun bir anlamı yoktu zaten. Onu bu hareketsizliğe mahkum eden şeyin ne olduğunu biliyordu aslında. Bu kesinlikle o ihtiyar adamdı. Sultan Süleyman tahta çıkalı 40 yıldan fazla olmuştu ve hala ölmeye niyetli değildi. Onun ölmesi isteği bir kez daha içinden geçti. İşte o zaman her şey değişecekti. Karmaşanın ardından en zeki ve güçlü olan, gücün yeni anahtarına kavuşacaktı. Düşünceleri bir adım daha ileri gitti. Zehir, bir kadının bir erkeğe uygulayabileceği en kolay yöntemdi. Kolay, sessiz ve fiziki güç gerektirmeyen bir yöntem. Ayva bunu sağlayabilirdi. Safiye, sultanın hangi yemekleri sevdiğini ve bu yemeklerin ona nasıl sunulduğunu gizliden takip edip öğrenmişti. Ve tabii ki bunların zehirli olup olmadıklarına bakan sadık çeşnicileri de. Dilediği gibi atın oynatmasına engel olan bu peçelerden, çarşaflardan nefret ediyordu. Süleyman'ın yediği her lokma, selodon porselininden tabaklarda getiriliyordu önüne. Bu soluk yeşil sırlı tabakların ufacık bir zehirle bile temas edince siyaha dönüştükleri söyleniyordu. Safiye'nin aklı zehir işine yatıyordu ama bu garip, sihirli tabaklarla nasıl başa çıkabileceği konusunda hiçbir fikri yoktu. Nurbanu da bu değerli porselenleri kullanıyordu. Büyük imparatorluğun her ferdi gibi Safiye de, kalın perde ve kafeslerin arkasından gizlice görebildiği, sultanın ölümünden sonra neler olabileceğini çok net hayal edemiyordu. Süleyman, gençlere taş çıkartan bir enerjiyle imparatorluğun engin sınırları arasında mekik dokuyordu. Bunların sayısını ve sırasını ezberde tutmak, Safiye'nin zekasını bile yoracak çokluktaydı. Bu yıl içinde önce kuzeyde, Viyana kapılarında savaşmıştı. Daha sonra doğuda İran Şahı'nın hakkından gelmişti. Ardından denizlerde güvenlik sağlanması için donanmaya gerekli direktifleri vermişti. Bir bakıyordunuz İspanya'yı dize getirmenin peşinde, bir bakıyordunuz Yemen ya da Etiyopya'da isyancıların izinde ya da Portekizlilerle İpek Yolu pazarlığında. Bu muhteşem adam şöyle tanımlıyordu kendisini. Bağdat'ta Şehinşah, Bizans'ta Kaiser, Mısır'da Sultanım. Allah'ın üstünlüğü ve Muhammed'in mucizeleri bana yoldaştır. Onu çok değişik durumlarda gözlemlemişti Safiye. Kalabalığın içinde yüzünü her zaman net olarak görmek mümkün olmuyordu ama genellikle o büyük, insanın gözünü alan beyazlıktaki kavuk hemen fark ediliyordu. Tepesindeki tüylerle adamın üçte biri kadar vardı. Bu kavuk için padişahın burnunun ucundan parmağının ucuna kadar olan uzunluğun 15 katı, özel olarak keten ipiyle birlikte dokunmuş has ipek kullanılıyordu. Bunun eşi ikinci bir kavukta, uzun bir sopanın ucunda, itibarlı bir ağa tarafından halkın tezahüratlarına uygun bir tempoda sallanarak taşınıyordu. Bunun amacı, padişahı yakından göremeyenlerin, hiç olmazsa kavuğunu görerek sevinmeleriydi. Safiye onu yakından görebilme şansına sahip olmuştu. Keskin hatlı kanca burnunu, derin bakışlı gözlerini, kemikli yüzünü, aklaşmaya dönüşmüş sakalının saklayamadığı güçlü ağzını ve çenesini. Evet, bütün bunlar davulların gümbürtüsüne karışınca kalbi hızla çarpmıştı Safiye'nin. Dedikoducular, sultanın hastalığını saklamak için yüzünün boyandığını söylemişlerdi ama Baffo'nun kızı bunun hiçbir belirtisini görememişti. Tam tersine, güneşten yanmış cildi sağlıklı bir şekilde parıldıyordu. Ve bu yüzü çevreleyen nasıl büyük bir debdebe vardı. Bütün atlar, eğerler, silahlar, her şey mücevherlerle kaplıydı. Bu değerli taşlardan yerine iyi tutturulmamışların kalabalık ve curcunanın içinde kopup düşmesi sıkça rastlanan bir durumdu. Padişah alayının her cuma geçişinden sonra bunları toplayabilen en az birkaç kişinin zengin olduğu söyleniyordu. Ondan ihtiyar diye söz etmesine karşın Safiye, içinden Süleyman'ın ne denli muhteşem bir erkek olduğunun bilincindeydi. Başarıları harem odalarından, Hristiyan aleminin meydanlarına kadar dalga dalga yayılan bir büyük güçtü o. Safiye, her şeyin anahtarı olan bu müthiş insanın olduğu yerde kalmasının, belki kendisi için daha iyi olacağını düşündü. En azından onu izleyerek gücü ve bunu kullanmayı öğrenebilirdi. Dünyanın gösterdiği saygıyı, hatta çok fazlasını hak ediyordu Süleyman. Ona şahsi olarak beğenisini söyleyebilmeyi ne kadar da isterdi. Sultanın gücünün kendisine geçmesi için her şeyi yapabilirdi Safiye. Keşke onun yatağı için satın alınsaydım. Bu, Baffo'nun kızının kendisiyle çelişerek de olsa zaman zaman aklından geçen bir şeydi. Torununun yerine onun olsaydım. Şimdi sultanı yakından tanıma şansım yok. Bu doğru değil diyordu Nurbanu her defasında kıza. Onun zaten bir oğlu var. Neredeyse senin baban olacak yaşta yetişmiş bir oğul. Ve bir de torunu var. Senin efendin olan bir torunu. Sıranı bekle ve sana söylenenleri yerine getir. En zor şey işte buydu. Beklemek. Ve özellikle muhteşem Süleyman'ın ölümünü beklemek. Çocuklarından çoğu ondan önce gitmişlerdi bu dünyadan. Sultan, üç oğlunu çoktan toprağa vermişti ve ona tek kalan şehzade, Osmanlı'nın velihatı Selim de uzun yaşayacağı benzemiyordu. Şehzade Selim babasına göre çok daha kolay fethedilebilecek bir kaleydi. Onu ilk gördüğünde Safiye, tahtın varisinden de babası gibi etkilenmişti. Ama aradan geçen sürede adamın sağlığının ne kadar kötü olduğunu anlamıştı. Ve şimdi geleceğin padişahının saltanatının uzun sürmeyeceğini tahmin etmekte zorlanmıyordu. Onun, Kanuni'nin öz oğlu olmadığına dair dedikodular bile vardı. Hürrem'in kendine bir gizli aşık bulduğu ve Selim'i ondan peydahladığı gizli gizli söyleniyordu. Baba oğlu kıyaslayınca bu inanması kolay bir iddiaydı. Ama Hürrem'in de kocası gibi güçlü ve akıllı bir kadın olduğu düşünülünce kendisini aşağılayacak bir ilişkiye evet demiş olması hiç de inandırıcı değildi. Aslında her ailede güçlüler ve güçsüzler olabilirdi. Burada da siyasal bir güç kavgasının yarattığı rekabette güçlüler birbirini yok etmiş, meydanda böylelikle zavallı Selim'e kalmıştı. Selim için zehri düşünmek gereksizdi. O zaten kendisini zehirleyip duruyordu. Öyle ki Müslümanlar için şarap içmenin kesinlikle yasak olmasına karşın Selim'in lakabı sarhoş olarak yayılmıştı. Sultan oğluna defalarca o kırmızı musibetten uzak durması için mektuplar yazmıştı. Ama sonuç yine de değişmemişti. Safiye, herkesin neredeyse anasından doğar doğmaz şarap içtiği İtalya'da bile böylesine ayyaş birini görmemişti. Belki içkinin cazibesi, dini yasakla birleşince bu durum ortaya çıktı diye düşünüyordu Safiye. Gergin saltanat kavgaları da onu bu rahatlatma yolunu seçmeye itmiş olabilirdi. Selim'in durumu da böyle olduğuna göre yine en iyisi onun oğlunun gözdesi olmaktı. Baffo'nun kızı bu düşüncelerle çarşafına daha bir sıkı sarıldı. Murat'a yalnızca yatakta değil, beyinsel olarak da sahip olabilmeyi başarmıştı. Onu esrar dumanından uzaklaştırmış, aklını başına toplamasını sağlayarak divana kadar tırmandırmıştı. Oysa Safiye'nin sunulduğu ilk gün genç adamın uyuşturucudan gözünü açacak hali yoktu. Süleyman bile torunundaki bir büyük değişikliği memnuniyetle izliyordu. Sultanın torununa yazdığı ve Murad'ın Safiye ile paylaştığı mektuplar övgülerle doluydu. Selim gerçek bir güçsüzlük, zaaf sembolüydü. Safiye'nin güce giden yolda kullanması gereken araç yalnız ve yalnız Şehzade Murad'tı. Tabii ki bir gün kendi oğlu da gücünün bir aracı olacaktı. Ama şu anda o kadar ileriye dönük planlar yapmasına gerek yoktu. Çocuklar aracılığıyla güç kavgasına girmek, kendine güveni olmayan beceriksizlerin yöntemiydi Safiye'ye göre. Üstelik hamilelikle insan çirkinleşip iyice kenara itilebilirdi. Şimdilik bunu istemiyordu. Ayvanın hazırladığı ilaçlarla böyle bir hamilelikten korunabiliyordu. Kıyı boyunca yapılacak deniz yolculuğu sultan tarafından reddedilmişti. Bunun nedeni Murat'tı. Onun arzularını genellikle yönlendiren aşk oluyordu. Safiye'yi memnun etmek uğruna aceleci ve saçma davranmıştı. Sonunda da geri çevrilmişti isteği. Murat tam olarak Safiye'yi neyin daha memnun edebileceğini anlayamıyordu. Kız için önemli olan, şehzadenin şehvetli aşkından çok, onun sultanın güvenini ve sevgisini tam olarak kazanmasıydı. Safiye'nin aklına onları boğazın karşı tarafına götüren berbat tekne gelince, o anı tekrar yaşarmışçasına yanakları utançla kızardı. Onu meraklı gözlerden saklayan çarşafı olduğu için neredeyse sevinmişti. Artık bir şeyi kesin olarak biliyordu. Aşığının yularını sıkı tutmak zorundaydı.